Ayrım 55, Sürü, Frank Schatzing, sayfa 554. Müşterek İstihbarat Merkezi. Weaver imkansızı başarmaya çalışıyordu. Zeki yaşamın evrimi üzerine şu ana kadar yapılmış araştırmaların varlığını dikkate almadan onların bütün sonuçlarını kanıtlamaya çalışıyordu. Crow uzaylı medeniyetler üzerine olan bütün teorilerin aslında aynı birkaç soruya bağlı olduğunu açıklamıştı. Bunlardan biri şuydu: zeki yaşam formları ne kadar büyük ya da küçük olabilirler? SETI içinde odak noktası yıldızlar arası iletişim olmasından dolayı insanlar gözlerini gökyüzüne dikmiş, diğer gezegenlerdeki yaşamları düşleyen ve temas kurmak isteyen uzaylılar üzerine varsayımlarda bulunuyordu. Böyle yaratıkların karada yaşaması gerekirdi ve bu yüzden boyutları ile ilgili açık sınırlamalar vardı. Son zamanlarda astronomlar ve astrobiyologlar dünya kütlesinin %85'inden az, %133'ünden fazla olmayacak bir gezegenin 1 ya da 2 milyar yıl içinde zeki yaşamın gelişmesine olanak sağlayacak yüzey sıcaklıklarını oluşturabileceğini düşünüyorlar. Bu kurgu gezegenin olası farklı boyutları, kendi yer çekimi alanı ve dolayısıyla orada yaşayan canlıların vücut yapıları için değişik senaryoların üretilmesine sebep olmuştu. Teoride dünya benzeri bir gezegende bir canlı varlığın ulaşabileceği ölçüler sonsuzdur. Pratikte ise vücudunun kendi ağırlığını kaldırma kapasitesiyle sınırlıdır. Dinozorlar elbette olağanüstü büyük kemikler geliştirmişlerdi ama beyinleri küçük ve zayıf kalmıştı. Sadece hantal hantal dolaşmak ve beslenmek için yapılanmışlardı. Bu yüzden hareketli zeki canlılar için aşağı yukarı bir hesap ortaya çıkıyordu. 10 metreden daha fazla büyüyemezlerdi. Daha ilginç olan soru ise ne kadar küçük olabilecekleriydi. Karıncalar zeka geliştirebilirler miydi? Ya bakteriler veya virüsler? SETI araştırmacıları ve astrobiyologların bunu öğrenmeyi istemek için iyi bir sebepleri vardı. Galakside dünyanın bulunduğu bölgede insan benzeri bir medeniyet olmadığı neredeyse kesin gibiydi. Bu yüzden bilim insanları Mars ya da Jüpiter'in uydularının birinde başıboş dolaşan sporlar veya birkaç tek hücreli organizma bulma umuduna tutunmuşlardı. Yaşam olarak tanımlanabilecek en küçük fonksiyonel birimi aramaya başladılar. Bu da onları kaçınılmaz olarak karmaşık organik moleküllere, enformasyon depolayan ve kullanan en küçük bağımsız birimlere yöneltti. Bir molekül zeka sahibi olabilir miydi? Cevap kesin bir hayır idi. Ama insan beynindeki sinir hücreleri de ayrı ayrı zeki değildi. İnsanların zeki olmasını sağlayan beyin vücut oranı 100 milyar sinir hücresi gerektiriyordu. İnsandan daha küçük bir canlının zeka sahibi olabilmesi için belki daha az sayıda hücre yetebilirdi. Ama sinir hücrelerini oluşturan moleküllerin boyutlarını değiştirebilme imkanı yoktu. Ve hücreler belirli bir miktarda değillerse o zaman zeka kıvılcımı da parlamıyordu. Karıncaları sınırlayan faktör işte buydu. Bilinçsiz bir zekaya sahipmiş gibi görünseler de beyinlerindeki hücre sayısı yetersizliğinden asla yüksek bir zekaya sahip olamayacaklardı. Karıncalar akciğerlerde değil, vücut yüzeyi üzerinden nefes aldıklarından ve oksijeni hücrelere ilettiklerinden daha büyüyemezler. Belli bir boyutu aştıktan sonra solunum sistemleri çalışmayacaktır ve daha büyük beyin geliştiremezler. Karıncalar ve diğer böcekler evrimin aynı çıkmaz sokağında kapalı kalmıştır. Bilim insanları zeki bir yaşam formu için mümkün olan en küçük boyutu 10 santimetre olarak saptamışlardır. Bu da sürünen bir aristo ile karşılaşmayı neredeyse imkansız kılmıştır. Tek hücreli bir zeka ise düşünülmüyordu bile. Bütün bunlar zekayı ve tek hücreleri anlamlı bir şekilde bir araya getirmek için bilgisayarı programlamaya oturan Weaver'ın aklının bir köşesindeydi. Laboratuvardaki keşiften sonra genel olarak hakim olan hava şüphecilikti. Jölemsi madde gerçekten zeki olabilir miydi? Tek hücreli organizmalar yaratıcılık ve bireysel farkındalık geliştiremezdi. Yüksek rakamlarda bir araya gelmiş tek hücrelilerin teorik olarak bir beyin ya da hücrelerden meydana gelen bir vücut oluşturabileceğini kimse tartışmıyordu. Görünüşe göre Ura tarafından Vancouver adası civarında filme alınan mavi bulut milyarlarca hücreden oluşuyordu. Ama bu düşünebildiği anlamına mı gelirdi? Düşünebildiği varsayılsa nasıl öğrenebiliyordu? Bu hücreler nasıl iletişim kuruyordu? Bir hücre topluluğunun yüksek bir varlığa dönüşmesi için ne gerekiyordu? Bu süreç insanlık için nasıl işlemişti? Jölemsi madde ya hakikaten basit bir organik çamurdu ya da bir numarası vardı. Balinaları ve yengeçleri yönetmeyi başarmıştı. Kurzweil teknolojileri tarafından geliştirilen bilgisayar programları, nöronları ve sonucunda bir beyni taklit etmek için milyarlarca elektronik depolama birimi kullanıyorlardı. Yapay zeka ile dünyanın farklı yerlerinde çeşitli aşamalarda epey bir süredir çalışılıyordu. Öğrenme kabiliyetine sahiptiler ve hatta belli açılardan kendi yaratıcılıklarını daha geliştirme potansiyelleri vardı. Yapay zeka araştırmacılarının hiçbiri bir bilinç yarattıklarını iddia etmiyordu. Ama küçük ve özdeş birimler bileşiminin ne zaman canlı olarak tanımlanabileceğine dair bir soru bulunmaktaydı. Acaba bu şekilde yapay yaşam yaratılabilir miydi? Weaver Ray Kurzweil ile temasa geçmişti ve bu sayede şu anda Weaver'ın elinin altında en son nesil yapay beyinlerden biri vardı. İlk işi yapay beynin bir güvenlik kopyasını çıkarmak olmuştu. Daha sonra orijinal beyni tek tek elektronik parçalarına ayırmaya başladı. Aradaki bilgi köprülerini ortadan kaldırdı ve onları küçücük birimlerden oluşan ve hiçbir yapısı olmayan bir sürüye çevirdi. Her insan beynini de bu şekilde en küçük birimlerine ayırdığını hayal etti. Hücrelerin bir araya gelip düşünebilen bir bütünü tekrar oluşturmalarını sağlamak için ne yapmak gerekirdi? Aralarında bağlayıcı öğe kalmamış milyarlarca elektronik nöron, minicik veri birimleri başıboş şekilde bilgisayarının her tarafında geziniyordu. Sonra onları tek hücreli organizmalar gibi düşünmeye çalıştı. Milyarlarca tek hücreli. Bir sonraki adımlarını tasarlamaya çalıştı. Bilinen gerçeklere ne kadar yakın hareket ederse o kadar iyi olacaktı. Biraz düşündükten sonra üç boyutlu bir alan yaratıp ona suyun fiziksel özelliklerini verdi. Tek hücreli organizmalar neye benzer? Her türlü değişik şekillerdeydiler. Çubuklar, yıldızlar, üçgenler, bazen düzensiz hatlı, bazen kamçılı ama en basitini seçmek akıllıcaydı. Küre şekline karar verdi. Adım adım bilgisayar bir okyanusa dönüştü. Weaver'ın sanal organizmaları elektronik dünyaları içinde yuvarlanarak dolanıyorlardı. Belki ortama akıntılar eklemeliydi. Böylece sanal uzayı derin deniz koşullarına kavuşabilirdi. Hayır, bu bekleyebilirdi. Önce ele alması gereken önemli sorular bulunuyordu. Çok fazla sayıda birim vardı. Zeki bir varlığı nasıl oluşturabiliyorlardı? Bu sefer maksimum boyut sınırlaması yoktu. Çünkü su altında vücut ağırlığını etkileyen koşullar farklıydı. Zeki bir su canlısı karada yaşayandan karşılaştırılamayacak kadar büyük olabilirdi. SETI senaryoları su altı uygarlıklarını nadiren hesaba katıyordu. Çünkü böyle bir uygarlık radyo dalgalarının erişimi dışında olacaktı. Ayrıca su altında yaşayan bir türün uzay ve diğer gezegenlere ilgi duymasının ihtimal dışı olduğu düşünülüyordu. Tabii eğer uzayda uçan bir akvaryumda gezmeyi planlamıyorlarsa, şimdi bir senaryoya ihtiyaçları vardı. Anavak 30 dakika sonra JIC'ye uğradığında kaşları çatılmış ekranı seyrediyordu. Onu görünce neşesi yerine geldi. Adam Nunavut'tan geri döndüğünden beri birçok kez birbirlerinin geçmişi hakkında sohbet etmişlerdi. Ve Anavak daha atak ve kendinden emin görünüyordu. Whistler'da tanıştığı üzgün kızılderili kutupta bir yerde kaybolmuştu. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Anavak. ''Beynim düğümlendi.'' Kafasını salladı. ''Nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum.'' ''Sorun nedir?'' Weaver o ana kadar yaptıklarını adama anlattı. ''Saplanıp kalmış olmana şaşırmadım.'' dedi Anavak. ''Bilgisayar simülasyonlarında çok başarılısın ama biraz biyoloji bilgisine de ihtiyacım var.'' ''Beynin düşünebilmesi yapısından kaynaklanır. Nöronlar genelde birbirlerinin aynısıdır. Aralarında kurulan bağlantının türü ve şekli düşünme eylemine imkan kılar. Bak mesela bir şehri hayal et.'' ''Londra.'' Pekala, şehirdeki bütün evler ve sokaklar bir anda yerlerinden olmuş ve aralarında karışmışlar. Şimdi senin görevin hepsini bir araya toplamak. Bunu çok çeşitli şekillerde gerçekleştirebilirsin. Ama sadece bir tanesi Londra'yı tekrar kurmanı sağlar. İyi güzel ama her ev nereye ait olduğunu nasıl biliyor? Beaver içini çekti. Hayır, başka açıdan bakalım. Hücrelerin nasıl bağlandığını boş ver. Neden parçalarının toplamından daha kabiliyetli bir şey yaratmak için teslim oluyorlar? Anavak düşünceli şekilde çenesini ovuşturdu. Tekrar şehri düşün. Sokaklardan birinde 1000 kişilik bir ekip tarafından yüksek bir bina inşa ediliyor. İşçilerin hepsi birbirinin aynısı. Diyelim ki hepsi klonlanmış. Her birinin kendine özel bir görevi ve iş sistemi var. İşçilerden hiçbiri binanın bütün planını bilmiyor ama yine de hep beraber inşaatı bitireceklerdir. Şimdi bir de işçilerin yerlerini değiştirdiğimizi düşün. 10 işçilik bir zincir tuğlaları elden ele gönderirken içlerinden birinin yerine vidaları sıkıştıran adamı koyduğumuzu düşün. Büyük bir soruna yol açarsın. Anladım. Sadece herkes ait olduğu yerdeyken süreç işleyebiliyor. Şimdi birinin bütün işçilere ne yapmaları gerektiğini söylediği için sorun çıkmadığını düşünebilirsin. Ama o kişi de işçiler olmadan binayı inşa edemez. Biri diğerini tamamlıyor. Plan işçilerin müşterek çalışmasını gerçekleştiriyor. İşçilerin müşterek çalışması da planı. Bu durumda bir planlayıcı var. Ya da belki işçiler planın kendisidir. O zaman her işçi diğerinden az da olsa farklı kodlanmış olmalı ki düşünürsek gerçekten öyle. Doğru, işçiler sadece görünümde benzer. Peki, tekrar başa dönelim. Bir plan var. Bütün birimler farklı kodlanmış. Hepsini bir şebekeye çevirmek için başka ne yapman gerekir? Beaver düşündü. Sanırım birlikte çalışmaya razı olmalılar. Daha basit bir cevabı var. Birden Anavak'ın ne demek istediğini anladı. İletişim, hepsinin anladığı ortak bir dil, bir mesaj. Ve bu mesaj işçilere her sabah ne diyecek? Kalk ve inşaat sahasına git. Başka? Oraya vardığında nereye ait olduğunu hatırla. Aynen. Ama bu adamlar işçi. O yüzden karmaşık konuşmalara uygun değiller. Ağır çalışan adamlar bunlar. Gece yatakta terliyorlar, sabah kalkarken terliyorlar, işte terliyorlar. Bütün gün boyunca. Birbirlerini nasıl tanıyacaklar? Weaver ona baktı ve yüzünü buruşturdu. Ter kokusundan mı? Bingo. Hayal gücün hakkında endişelenmeye başlıyorum. Anavak güldü. Oliviera'nın suçu. Bakteriler hakkında konuşuyordu ya, hani koloni kuranlar, Myxococcus, Xanthus, hatırladın mı? Bir koku yaydıklarında toplanıp bir araya geliyorlar. Weaver başıyla onayladı. Fikir mantıklıydı. Koku bir olasılıktı. Bunu yüzerken düşüneceğim dedi. Sen de gelmek ister misin? Yüzmeye mi? Şimdi? Yüzmeye şimdi diyerek adamın taklidini yaptı. Dinle, normal şartlarda bütün günü bir odanın içinde hareketsiz geçirmem. Ben bilgisayar inekleri için bunun normal olduğunu sanıyordum. Bir inek gibi mi görünüyorum? Renksiz ve pelte gibi olduğumu mu söylüyorsun? Daha renksiz ve pelte vücutlu birini hayatımda görmedim. Anavak sırıttı. Weaver adamın gözünde bir kıvılcım gördü. George Clooney değildi ve kısa boyluydu. Ama o anda uzun, kendinden emin ve yakışıklı görünmüştü. Aptal dedi gülerek. Teşekkürler. Sen hayatının yarısını suda geçiriyorsun diye bilgisayarlarla çalışan herkesin masalarına zincirli olduğunu mu sanıyorsun? Bilgin olsun, ben işimin çoğunu açık havada yaparım. Zamanımın çoğu düşünmekle geçer. Dizüstü bilgisayarımı alır ve dışarı fırlarım. Bir tepeye tırmanıp orada da yazabilirim. Burada oturmak beni geriyor. Omuzlarım çelik kirişler gibi olacak. Anavak ayağa kalktı. Bir an için Weaver onun gittiğini sandı. Sonra adamın ellerini omuzlarında hissetti. Parmakları ensesinde geziniyor, baş parmakları omuzlarını ovuyordu. Kadına masaj yapıyordu. Weaver doğruldu. Hoşuna gitmişti ama gerçekten istiyor muydu? Gergin değilsin dedi Anavak. Haklıydı. Neden öyle dedim ki diye düşündü. Silkinerek ayağa kalktı ve adam ellerini geri çekti. Weaver bir hata yaptığını fark etti. Tekrar sandalyesine oturmayı ve adamın masaja devam etmesini istiyordu. Ama artık çok geçti. Eh ben gideyim o zaman dedi mahcupça. Anavak. Kendine neyi yanlış yaptığını soruyordu. Havuzda kadına katılmış olmayı isterdi ama durum değişmişti. Omuzlarına masaj yapmadan evvel ona sorması gerekirdi. Belki de durumu yanlış değerlendirmişti. Bu tür konularda hiç başarılı değilsin dedi kendi kendine. Balinalarında uğraşsan, seni aptal Eskimo. Johansson'u arayıp onunla tek hücrelilerin zekası hakkında yaptıkları tartışmayı sürdürmeyi düşündü. Ama bir nedenle canı istemiyordu. Bunun yerine CIC'yi ziyaret etmeye karar verdi. Greywolf ve Delaware vakitlerinin büyük kısmını orada geçiriyor, filodan gelen ses ve görüntü verilerini değerlendiriyorlardı. Ama geminin kameralarından gelen bulanık su görüntüsünden başka görecek bir şey yoktu. O sabah balinaların gemiyi çevrelemesinin ardından her şey sakin geçmişti ve şimdi de gitmiş görünüyorlardı. Shankar tek başına kocaman bir kulaklığı takıp oturmuş, önünden sürekli olarak bir dizi rakam geçerken derinlerden gelen sesleri dinliyordu. Mürettebattan birine göre Greywolf ve Delaware havuz güvertesinde MK-6'ları MK-7'lerle değiştiriyorlardı. Anabak hızla araç rampasına ve oradan da boş hangar güvertesine ilerledi. Hava soğuk ve rüzgarlıydı. Devam etmek niyetindeydi ama bir şey onu tuttu. Güverte asansörlerinin bulunduğu yerde bulunan kapı yüksekliğindeki açıklıklardan gün ışığı görünüyor olmasına karşın hangar bölümüne sodyum buharlı lambaların uçuk sarımsı ışığı hakimdi. Alanın yalnızca bir kapının açılmasına, bir pencereye tırmanılmasına ya da bir kapaktan içeri girilmesine izin verecek kadar helikopterler, Harrier jetleri, araçlar, kargo ve teçhizat ile dolu olduğunda nasıl görüneceğini kafasında canlandırmaya çalıştı. Jipler ve forklift kamyonları rampaları sarsacak ve hava aracı çatıdayken yüzlerce denizci işe odaklanmış şekilde silahları ve araç gereçleri hızla yerleştireceklerdi. Independence'ın heybetli görünümü kolektif bir çalışmanın içine gömülecekti. Bu boş haliyle hangar kısmı absürt bir görünüm sergiliyordu. İşe yaramaz haldeydi. Kirişlerin aralarındaki barakalarda kimse yoktu. Loş tavanın çelik kirişlerine yerleştirilmiş sarı lambaların aydınlatacağı hiçbir şey yoktu. Duvarlar boyunca borular uzanıyor, boşlukta sonlanıyordu. Her yer tehlike işaretleriyle doluydu fakat bunları görecek kimse yoktu. Spor salonu fazla kalabalık olmaya başladığında bazen koşu bantlarından birkaçını buraya yerleştiririz demişti Peak. Norfolk'ta onlara gemiyi gezdirirken işte o zaman gerçekten de ev gibi görünür. Sanki bir şey ararmış gibi somurtarak etrafa bakınmış ve sonra konuşmaya devam etmişti. Çok boş, hangarı bu şekilde görmekten nefret ediyorum. Öyle zamanlar var ki tüm bu görevden nefret ettiğim oluyor. En boş oda diye düşündü Anavak, her zaman içimizdekidir. Telaşsızca hangar alanını geçip dışarıya çıkarak iskele tarafındaki asansöre bindi. Platform dalgaların üzerinde uçsuz bucaksız bir balkon gibi yükseliyor ve geminin yanı boyunca uzanan dikey sürgülü raylarla yerinde tutuluyordu. Anavak suya baktı, rüzgar onu itekliyordu. Sert bir esinti onu rahatlıkla yerinden edip platformun kenarından dışarı savurabilirdi. Platformda parmaklıklar yoktu ama gemiyi güvenlik ağları çevreliyordu. Böylelikle hiç kimsenin rüzgar ya da hava aracı egzozlarıyla denize düşmemesi sağlanıyordu. Ama gene de riskliydi. 10 metre kadar aşağısında okyanustan dalgalar yükseliyordu. Işık zayıftı ama buz gibi yağmur dinmişti. Barut rengi beyaz damarlı deniz yükselip alçalıyordu. Sudan bir çöldü. Hayatının yarısından fazlasını Kanada'nın ılıman iklime sahip batı sahilinde geçirmişti. Şimdi ise birkaç ay içinde ikinci kez kader onu buza geri göndermişti. Rüzgar saçlarını uçurdu. Yavaş yavaş teninin soğuktan uyuşmaya başladığını hissedebiliyordu. Ellerini ağzının önünde kovuşturdu ve içlerine sıcak nefesini üfledi. Ardından hangara geri döndü. Laboratuvar. Johansson Oliveira'ya kriz sona erdiğinde gerçek bir istakoz sözü vermişti. Tanktan bir yengeç çıkartıp PVC kaplamalı hava geçirmez konteynerlerin hazır beklemekte olduğu garaja getirmek için Sphere robotu kullandı. Robot yengeci kutulardan birinin içine bırakıp kapağını kapattı. Konteyner bir su geçidinden geçirilip kuru bir alana getirildi. Üzerine perasetik asit püskürtüldükten sonra durulandı, sodyum hidroksit çözeltisinden geçirildi ve başka bir su geçidine yönlendirilip tanktan çıkarıldı. Artık derin deniz haznesinin içindeki suyun ne kadar zehirli olduğu önemli değildi. Konteynerin dışı temizdi. ''Kendi başına halledebileceğinden emin misin?'' diye sordu Johansson. La Palma'daki emme tüpünü indirmek üzere olan Boğurman'la bir telefon görüşmesi ayarlamıştı bile. Sorun değil. Olivia'ra içinde yengecin bulunduğu kutuyu kaldırdı. Eğer ters giden bir şey olsa çığlık atarım. Umarım beni o pislik Rubin değil de sen duyarsın. Johansson kıkırdadı. Ortak bir antipati mi seziyorum? Aslında adamla bir alıp veremediğim yok dedi Olivia'ra. Bir de Nobel ödülü kazanmak için yırtılmasa. Demek istediğini anlıyorum. Peki ya sen? Az da olsa şan şöhretle ilgilenmiyor musun? Eğer buradan sağ kurtulursak hepimiz bir miktar ünlü olacağız. Eh peşimden koşan birkaç hayrana hayır demem. Laboratuvarda hayat oldukça sıkıcı olabiliyor. Olivia'ra aniden durdu. Sahi nerede o?
Robin mi?
DNA testleri sırasında burada olmak konusunda kararlıydı.
Minnettar olmalısın.
Ah öyleyim ama gene de neyin peşinde olduğunu bilmek isterdim.
Araştırmayı geliştirecek bir şeydir dedi Johansson sakinleştirici bir sesle. Demek istediğim o kötü biri değil. Kötü kokmuyor, baltalı bir katil değil ve çekmecesinde bir sürü madalyası var. İşimize yarasın yeter, ondan hoşlanmak zorunda değiliz.
Peki öyle mi? Bana şu ana kadar yapmış olduğu işe yarar bir şey söyle.
Sevgili bayan, Johansson kollarını açtı. Eğer bir fikir sahip olunmaya değerse bu fikre ilk kimin vardığının ne önemi var ki?
Olivia sırıttı. Kendini kandırıyorsun. Peki bırakalım istediğini yapsın. Ama işe yarar biri olduğu konusunda ikna olmuş değilim.
Sedna. Anavak havuzun kenarına doğru yürüdü. Güverte hala suyla doluydu. Neopren kıyafetlerini giymiş olan Delaware ve Greywolf dizlerine kadar suyun içine girmiş yunusların koşumlarını çıkartıyorlardı. O da gürültülüydü. Deep Flight denizaltı araçlarından biri olan Aft raydan aşağı indiriliyor, Roscovitz ile Browning ise bu süreci kontrol masasından denetliyorlardı. Araç yavaşça havuza doğru alçaldı ve yavaşça indiğinde su da hafifçe sallandı. Su geçidinden gelen ışık küçük dalgalarla dolu yüzeyde parıldıyordu.
Denizaltıları yine gezintiye mi çıkartıyorsun diye seslendi ana bak.
Hayır, Roscovitz Deep Flight'i işaret etti. Bu bebekte bir arıza oluştu. Dikey hareketle ilgili bir hata.
Ciddi bir şey mi?
Kontrolden geçirmemiz gerekiyor.
Bu bizim kullandığımız değil mi?
Endişelenme, senin hatan değil. Roscovitz güldü. Muhtemelen bir yazılım hatası. Birkaç saat içinde düzeltiriz.
Ufak bir dalga taşarak anavakın ayaklarını ıslattı.
Leon dedi Delaware gözleri parıldayarak, gel bize katıl.
Harika bir fikir dedi Greywolf, işe yarar bir şeyler yaptığını görmek isterim.
Yapıyorum diye karşı çıktı anavak.
Ya eminim.
Greywolf kendisini burnu ile dürtüp gıcırtılı sesler çıkartan bir yunusu okşadı. Sadece nasıl olduğunuzu görmek istedim.
Çok naziksin.
Greywolf yunusu hafifçe okşadı ve hızla uzaklaşmasını izledi. Hiç haber var mı?
MK-7'leri göndermek üzereyiz dedi Delaware. MK-6'lar bu sabah bizi orkalar konusunda uyardıklarından beri olağanüstü bir durum görmediler.
Ve üstelik orkaları sensörlerden evvel haber verdiler diye ekledi Greywolf gururla.
Evet, sonarları.
Anavak bu sefer bir torpido gibi sudan fırlayıp kendisine su sıçratan bir yunus tarafından ıslandı. Yunus durumundan hoşnut görünüyordu. Burnunu sudan çıkararak gıcırtılı bir ses çıkardı.
Yerinde olsan boşuna uğraşmazdın dedi Delaware yunusa. Leon gelmez. Kıçını dondurmaya hazır değil. Çünkü o gerçek bir inuk değil. Sadece gösteriş yapıyor. Eğer gerçek bir inuk olsaydı...
Tamam, tamam. Ana bak teslimiyet belirten bir hareket yaptı. Nerede şu lanet olası kıyafet? 5 dakika sonra ikinci alaya kameralar ve etiketler yerleştirirken Delaware ve Greywolf'a yardım ediyordu ki bir şey hatırladı.
Neden bir makah olduğumu düşündün?
Bir şekilde kızılderili olduğunu biliyordum. Ne de olsa sarışın mavi gözlü değilsin. Ama şimdi gerçeği biliyorum. Şey, ona gülümsedi. Senin için bir şeyim var. Kemeri Yunus'un göğsüne bağladı. İnternette rastladım. Hoşuna gideceğini düşündüm ve hepsini ezberledim. Ne olduğunu bilmek ister misin?
İsterim.
Senin dünyanın tarihi dedi abartılı bir ifadeyle.
Vay canına.
İlgilenmiyor musun?
Ah ilgileniyor dedi Greywolf. Leon sevgili ana vatanı hakkında bir şeyler duymak için ölüyor. Yalnızca bunu kabullenmekten nefret ediyor.
Her iki yanında birer yunusla birlikte onlara doğru yüzdü. Yalıtımlı kıyafet içinde bir deniz canavarı gibi görünüyordu.
Bir makah zannedilmeyi yeğler.
Çok konuşma, anavak kaşlarını çattı. Çocuklar kavga etmeyin. Delaware sırt üstü suyun üzerine yattı. Balinaların, yunusların ve fokların gerçekten nereden geldiklerini biliyor musunuz? Size söyleyeyim mi?
Heyecandan ölebilirim.
Aslında her şey insanlarla hayvanlar halen birken başladı. Uzun yıllar evvel. Arviyat yakınlarında bir kız yaşarmış.
İşte şimdi Anavak'ın dikkatini üzerine çekmişti.
Arviyat nerede diye sordu Greywolf.
Nunavut'un en güneyinde yer alan bir yerleşim diye yanıtladı Anavak. Kızın ismi Talilayuk muymuş? Evet dedi Delaware. Saçları çok güzelmiş. Tüm erkekler onun peşindeymiş. Ama onun kalbini yalnızca bir köpek adam kazanabilmiş. Kısa zaman içinde Talilayuk hamile kalıp her türden çocuklar doğurmuş. İnuitler ve köpekler. Günlerden bir gün köpek adam avlanırken Talilayuk'un kamp alanına gösterişli bir kuş adam kanosuyla gelmiş. Kadını kanosuna davet etmiş. Uzun lafın kısası birlikte kaçmışlar.
Her zamanki hikaye.
Greywolf kameralardan birinin lensini kontrol ediyordu.
Balinalar hikayeye ne zaman giriyor?
Zamanı geldiğinde. Bir gün Talilayuk'un babası onları ziyarete gelmiş ama kızı ortada yokmuş ve köpek adam kadının arkasından uluyormuş. Yaşlı adam okyanusta bir ileri bir geri kürek çekip durmuş ta ki kuş adamın kamp yerini buluncaya dek. Daha henüz denizdeyken kızının çadırının önünde oturmakta olduğunu görmüş. Adam kızının evine dönmesini söylemiş ve böylelikle kızı itaatkar bir biçimde adamın kanosuna binmiş, beraber yola çıkmışlar. Çok zaman geçmemiş ki okyanusun kabarmaya başladığını fark etmişler. Dalgalar gittikçe yükselmiş ve korkunç bir fırtına kopuvermiş. Dalgalar kanoyu aşmaya, yaşlı adam da boğulacaklarından korkmaya başlamış. Bu kuş adamın intikamıymış ama Talilayuk'un babasının ölmeye hiç niyeti yokmuş. Zaten kızına öfke duyduğundan uzanıp onu yakalamış ve suya fırlatmış. Talilayuk kanonun kenarına tutunmuş ama babası kanoyu bırakmasını söylemiş. Kızı daha da sıkı tutunmaya başlamış. Yaşlı adam korkudan deliye dönmüş. Baltasını çıkarmış, savurup kızın parmak uçlarını kesmiş. Parmak uçları daha henüz suya düşmüşmüş ki hepsi birer narvala dönüşmüş. Tırnakları ise boynuzlu dişleri oluşturmuş. Talilayuk hala kanoyu bırakmayı reddettiğinden yaşlı adam bu kez de parmaklarını eklem yerlerine kadar kesmiş. Ve bunlar da beyaz balinalara, belugalara dönüşmüş. Kızı hala kenara tutunuyormuş. Bu inatçılığının bedelini parmaklarından geri kalanıyla ödemiş ve ortaya bir fok sürüsü çıkıvermiş. Talilayuk kanoyu bırakmamakta kararlıymış. Artık ellerinde parmakları bulunmasa da içine su dolmakta olan kanoya tutunmaya devam etmiş. Yaşlı adam dehşet içindeymiş, kızının yüzüne küreğiyle vurmuş ve kız sol gözünü kaybetmiş. Yavaşça ellerini bırakmış ve dalgalar onu yutmuş.
O zamanlar acımasız adetler vardı.
Ama Talilayuk ölmemiş, en azından ölümü normal olmamış. O deniz tanrıçası Sedna'ya dönüşmüş ve kendi dünyasının yaratıklarına hükmetmiş. Sakat kollarını öne doğru uzatarak su içinde tek gözüyle süzülür. Saçı her zamanki gibi güzeldir ama saçlarını tarayacak elleri yoktur. İşte bu yüzden saçları birbirine dolanır. Bu nedenle onun kızgın olduğunu söyleyebilirsin. Ama onun saçını tarayıp örmeyi başaran birine onun krallığındaki yaratıkları avlama izni bahşedilir.
Bu hikayeyi küçükken geçirdiğim uzun kış gecelerinden hatırlıyorum dedi Anavak kısık sesle. Defalarca duydum ve hiçbir zaman hikaye aynı değildi. Delaware'in kendisi için neden Sedna efsanesini araştırmış olduğunu merak etti. Ona sanki kadın tesadüfen bu hikayeyle karşılaşmış gibi geldi. Deniz hakkında bir hikaye bulmak için araştırma yapmıştı. Bu bir hediye, dostluklarının bir kanıtıydı. Anavak etkilenmişti.
Saçmalık. Greywolf yunusların sonuncusunu bir ıslıkla çağırıp hidrofonları ve kamerayı yerleştirmeye başladı. Leon bir bilim adamı. Ona böyle deniz tanrıçalarıyla ilgili hikayeler anlatamazsın.
Ah şu aranızdaki lanet kan davası dedi Delaware kafasını sallayarak.
Ayrıca bu hikaye tamamen yanlış. Gerçekten nasıl başladığını öğrenmek ister misin? Ortada bir kara parçası yoktu. Yalnızca suyun altında kulübesinde yaşayan bir reis vardı.
yerinden asla kalkmayan tembelin tekiydi. Yalnızca kristallerin canlı tuttuğu ateşe sırtını verip deniz yatağına uzanırdı. Yalnız başına yaşardı ve adı da muhteşem yaratıcıydı. Bir gün hizmetkarı aceleyle geldi ve ona ruhların ve doğaüstü varlıkların yerleşebilecekleri bir kara parçası bulamadıklarını söyledi. Reis'in bu konuda bir şey yapmasını ve adına layık olmasını istiyorlardı. Reis zeminden iki taşı kaldırıp hizmetkarına vererek onları suya fırlatmasını emretti. Hizmetkarı kendisine söyleneni yaptı ve taşlar Kraliçe Charlotte adalarıyla ana karayı oluşturdu.
Teşekkürler. Anavak gülümsedi. Nihayet güçlü bir bilimsel açıklama dinledik.
Hikaye bir dizi eski Haida mitinden geliyor. Hoya Kaganas. Kuzgunun seyahatleri dedi Grey Wolf. Nutkalarda benzer hikayeler anlatırlar. Denize ilişkin pek çok mit bulunur. Ya soyun oradan geliyordur ya da deniz seni yok ediyordur.
Belki de onları daha fazla dikkate almamız gerekiyor dedi Delaware. Eğer bilim bizi daha ileriye götüremiyorsa.
Ne zamandan beri efsanelerle ilgileniyorsun dedi Anavak. Sen benden bile daha fazla empiriksindir.
Yani en azından bu hikayeler bize doğayla nasıl uyum içinde yaşayabileceğimizi anlatıyorlar. Doğru olmamaları kimin umurunda? Bir şey alıp bir şeyi geri veriyorsun. Bütün gerçek bu.
Grey Wolf sırıttı ve Yunus'u okşadı. Böylece dünyada hiçbir sorun kalmazdı değil mi Lysia? Tabii ilave olarak da biraz da vücudunu kullanman gerekecek.
Ne demek istiyorsun?
Kökeni Bering denizine dayanan birkaç gelenek biliyorum. Şöyle bir adetleri vardı. Avcılar denize açılmadan evvel zıpkıncı üzerine vajinasının kokusu sinsin diye kaptanın kızıyla yatmak zorundaydı. Bir balinayı teknelerinin yakınına çekebilmenin ve öldürebilecekleri kadar sakinleştirmenin tek yolu buydu.
Zaten böyle bir şeyi ancak erkekler düşünür dedi Delaware.
Erkekler, kadınlar, balinalar diye güldü Grey Wolf. Hişuk, iş, tısavalk, her şey birdir.
Peki dedi Delaware, durum buysa sanırım okyanusun dibine dalıp Sedna'nın saçını taramalıyız.
Her şey birdir. Anavak, Akesuk'un kendisine söylediklerini hatırladı.
Bu bilimle çözebileceğin bir sorun değil. Bir şaman sana ruhlarla boğuştuğunu söyleyecektir. Bir zamanlar yaşayanların şu anda yeryüzünün canlılarının bedenlerini ele geçirdiğini. Kallu Naak yaşamı mahvetmeye başladı. Ruhları denizin ruhu Sedna'yı öfkelendirdiler. Bu yaratıkların kim olduğunun önemi yok. Onlarla savaşmaya çalışırsanız elinize hiçbir şey geçmeyecek. Onları kendinizin bir parçası gibi görün. Bize söylediklerine göre dünya o kadar küçük bir yer ki ama işin gerçeği hala birbirimize yabancıyız. Onlarla irtibata geçin, tıpkı Inuitlerin yabancı diyarıyla yaptığınız gibi. Ayrılık yaraları iyileştirilse iyi olmaz mı? Onlar bu dünyanın bir parçası, tıpkı ellerinin ve ayaklarının vücudunun bir parçası olduğu gibi. Kimse efendilik savaşını kazanamaz. Savaşlar sadece ölümle son bulur. Gezegende kaç tane zeki yaratık olduğu ve hangisinin daha üstün olduğunu kim takar? Onlarla savaşmak yerine onları anlamayı öğrenin.
Roscovitz ve Browning Deep Flight'ı tamir ederken üçü yunuslarla yüzüyor ve birbirlerine denizin ruhlarına dair hikayeler anlatıyorlardı. Sığ suyun içinde ısıtılmış olmasına ve üzerlerindeki kıyafetlere rağmen üşümüşlerdi. Peki deniz tanrıçasının saçlarını nasıl tarayacaklardı? Şu ana kadar insanlık Sedna'yı toksinler ve nükleer atıklarla hırpalamıştı. Ardı arkası kesilmeyen yağ tabakaları saçlarına toplanmıştı. Sedna'nın izni olmadan onun yaratıklarını avlayarak bazılarının neslini tüketmişlerdi. Anavak'ın kalbi hızla atıyor ve titriyordu. Kasvetli bir önsezi ona bu mutlu anın devam etmeyeceğini, bir şeyin sona ermekte olduğunu söylüyordu. Bir daha asla bu şekilde birlikte olamayacaklardı. Grey Wolf 6. Yunus'un da koşumunun düzgünce takılmış olduğunu onayladı.
Hepsi tamam dedi, onları denize gönderebiliriz.
55. ayrımın sonu, sayfa 566.